Özgül Piyade ile Hayata Dair.
Efendim merhaba, Ankara'dan selamlıyoruz sizi. Memleketim FM ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayınından sinyali duyduğunuz zaman zaten Özgül Piyade ile Hayata Dair programının başladığını anlıyorsunuz. Özgül hocamız birikimleriyle, çabalarıyla, tecrübeleriyle hepimize bir ufuk açmaya çalışıyor. Biz de bu ufkun üzerinden farklı sorularla ilerlemeye çalışıyoruz. Ve Özgül hocamla bu haftayla birlikte biraz uzun soluklu bir program serisine başlıyoruz.
Evet,
evliliği inşallah. Konuşacağız
evet,
değil mi hocam?
Evet. Evlilik uzun soluklu bir iş.
Biz de hakkını verelim
İnşallah.
Diyoruz. Aklımıza takılan dinleyicilerimizden gelecek bütün başlıkları da konuşalım. Hep yaptığımız gibi ben yine böyle bir iki esprili alıntıyla gireyim istiyorum hocam. Bernard Shaw şunu diyor. Evlilik kale gibidir. Dışarıdakiler içeriye girmeye çalışır. İçeridekiler dışarıya kaçmaya çalışır diyor.
Evet.
Yine Sokrates de talebelerine şöyle demiş. Evlenin yavrularım. Karınız iyi çıkarsa mutlu olursunuz. Huysuz çıkarsa filozof olursunuz demiş.
Evet, o da doğru.
Biraz kendine yontarak.
Doğru ama o da
İsterseniz
doğru.
Hani böyle bu esprili bakış açılarıyla gidelim. Tabii ki kadın ve erkek yine çok temel tezlerden biri apayrı iki dünya. O iki dünyanın bir araya gelmesi de zaruri bir şey, zorunlu bir şey. Bir takım sorunlarla mutlaka karşılaşacaklar. Ama amaç herhalde o sorunların üstünden geçerek o bağı sürdürebilmek değil mi? Çıkış noktamız bu olmalı.
İnsan... İşte Allah insana şöyle mutlulukla ilgili şöyle söylüyor. Hı-hı. Dünyada insana sunulacak 3 tane nimet vardır. Hayırlı bir eş, hı-hı, işte geniş ferah bir mekan, hı-hı, iyi bir binek gibi. Hı-hı. Yani hani böyle insanın hayatını kolaylaştıran ve sahip olduğu zaman da mesela arabanız eğer daha böyle iyi ve size sorun çıkartmayan konforluysa rahat edersiniz. Eviniz ferah bir evse yine rahat edersiniz. Hı-hı. Hayırlı eş de öyle bir noktadır. Şimdi eş seçimi gerçekten... Çok ciddi bir mesele. Bugün belki bunu konuşmamızın altına yatan noktalar gittikçe eş seçiminin dikkate alınan boyutlarının yanlış olması.
Kriterlerin değişmiş
olması. Aslında değişmedi. Ama insanların evliliğe yükledikleri anlam değiştiği için bizim de bu evlilikle ilgili konuda neler beklemeliyiz ya da neleri bekliyor şimdiki nesil bunları çok ciddi anlamda konuşmamız gerekiyor. Şimdi evlilik sizin hayatınızın şöyledir, şimdi doğarsınız, dünyaya gelirsiniz, bebeksiniz, çocuk olursunuz, yetişkin falan büyürsünüz,
eğitim
okul
hayatı,
bitirir,
iş hayatı,
mesleğe evet, başlarsınız, hadi evlensin dersiniz, işte evlenir sonra çocuk sahibi olur falan, çocuğunuz evlendirir, böyle bir... Daire şeklinde dönen bir süreçtir bu nokta ama asıl nokta şu, evlilik aslında toplumun en küçük bireyi olan aileyi oluşturduğu için, hı hı, aile kavramı da toplumun bir resmi olduğu için aslında sizin evliliğiniz toplumun yapısını oluşturan ya da toplumun yapısını bozan bir örnek olarak değerlendiriyoruz.
Yani bir nevi toplumun DNA'sı değil mi?
Net,
yapı taşı yani.
Yapı taşı. Onun için de evlilikler nedir? Nesillerin devamı için gerekli midir? Evet. Kişinin ihtiyaçlarının karşılandığı bir mekan mıdır? Evet. İki kişilik aileler dediğimiz noktama arkasında koca dünyaların olduğu, birçok değerlerin nesilden nesile aktarılmasına vesile olan, kültürlerin aktarılmasına vesile olan bir kurum olduğuna göre, hı hı, o yüzden de evlilikle ilgili konu aslında bir noktada yaşantı, dünyanız demek. Hani evlenmeyen insanın hayatı devam etmeye anlamına gelmez ama biz çoğunluğa baktığımızda evlilikle hayat devam ettiği için, hı hı, o yüzden de evlilik hayat, sizin hayatınız, beslendiğiniz bir mekan ya da sizin duygularınızın paylaşıldığı ve değer gördüğü bir mekan. O yüzden de evliliği çok ciddiye almak lazım. Çünkü evliliğin bozulması dediğimiz kavram sizin ciddiye almadığınız konuların karşısında sizin hayatınızı perişan eden bir nokta. Sizi de perişan etmekte yetmiyor. Hem yakın çevrenizi, uzak çevrenizi ve yaşadığınız ülkeyi...
Suya atılan taşın halka halka genişlemesi gibi tam da dediğiniz gibi yakın çevreyi de etkileyebiliyor.
Her şeyi.
Şimdi hocam biz geçen hafta programı kapatırken hani evlilikle ilgili bir program serisi kurgulayalım diye sözleşmiştik. Yine 2-3 gün önce bir haber de medyaya da düştü. Tam yayın öncesi sevgili Nurettin Çetin yapımcımız da hatırlattı. Evlilik oranlarında ciddi bir gerileme var. Boşanma oranlarında ciddi bir artış var Türkiye için.
Hı hı.
Bu veriler de aslında bu konunun tekrar tekrar gündeme getirilmesini, konuşulmasını gerekli kılan olumsuz veriler olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. Tabii biz bu konuşmaları yaparken dinleyicilerimizle şöyle bir çıkarsamada bulunmamalılar. Hani mutlaka evlenin, evlilikleri her ahval ve şeraitte sürdürün, kan kusup kızılcık şerbeti için demiyoruz ama, hı hı, maksat üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil mi? Var olan yapıyı sürdürmek.
Şöyle bir şey söyleyeyim ya. Evlilik zor bir iş. Hı hı. Neden zor bir iş? Hiç kimse kalkıp da başka bir insanın yükünü çekmek istemez. Hı hı. Çocuk büyütmek, çocuğu dünyaya getirmek, onu hayata hazırlamak o da çok zor bir iş. Yani ben niye kendi başıma hayatı yaşamak varken niye kalkayım da bunu yapayım? Benim amcamın oğlu küçükken işte böyle bir arkadaşlarında etraftan büyükler konuşurken şöyle duymuş. İşte kız arkadaşıyla pastaneye gideceksin. İşte ona da bir şey ikram edeceksin. Sen de bir şey ikram edeceksin. Yiyeceksin. Dedi ki ben niye onu götüreyim ki, kendim götürür, ikisine ben yerim dedi.
Hay maşallah. Şimdi,
niye? Çünkü tek kişilik hayat önemli insan için. Niye iki kişilik hayat olsun ya da dört kişilik hayat olsun? Şimdi buradaki konu şu. Öyle bir şey olmalı ki onda. Siz onun için bu yükü taşımalısınız. Ya da o sizin için hayatınıza koca koca pencereler açan bir dünya olmalı
Hatta
size.
Hatta yük olmaktan bile çıkmalı.
Çıkarmalı ve koca koca dünyayı açmalı size. O yüzden de ilk önce evliliğe şöyle bakmak lazım. Evlilik evet sorundur, yüktür, sıkıntıdır, problemdir ama her nimetteki külfet gibi külfeti olan bir nimettir evlilik. Hı hı. O yüzden de evliliği biz hani evlenin diye sünnettir evlilikte. Ya da toplumsal anlamda toplumun devamı için gereklidir. Neslin çoğalması için. Çünkü sağlıklı çocuklar ve gerçekten yasal olan çocuklar evlilik içinde dünyaya gelen çocuklardır. O yüzden de ülkenin geleceği içinde, dünyanın geleceği içinde, nesil içinde evlilik önemlidir. Bu kadar önemli bir kurumda niye boşanmayla gider? Neden birdenbire insanlar buna karar verir, bu kadar yük taşırlar da sonra birdenbire bütün riskleri göze alarak bu hayatı bitirmeye çalışırlar? İşte burada biz asıl bu konuyu konuşmak istiyoruz. Evet. Yani biz evlilik nasıl bir şey ki? Yani bu kadar evet yük, sıkıntı, nimet, külfet diyoruz ama nereden başlayalım ki bu noktaya sıkıntı olmasın? Şimdi ilkokulla başlayan çocuklarla ilgili ne diyoruz? Şu yaşta başlasın, şu ayda başlasın ama kesin çizgiler var.
Evet.
Şimdi evlilikte de bir kere kesin bir çizgi var, 18 yaş.
Evet.
Yani ilk önce bir 18 yaş dediğimiz bir kriter var. Yani 18'de ne oluyor genç?
Akıl bali oluyor,
oluyor
değil mi hukuken?
Aslında olmuyor da oluyor ama aslında öyle bir nokta yok. Şimdi onun için ilk önce bir yaşı koymak lazım. Birinci nokta bu. İki, evlilik bir yeterlilikse, yani siz kendi yeterliliğinizi açığa koymak durumundaysanız ve karşı kişinin de yeterliğine sahip olmasını istiyorsanız ve bir yük yüklenecekseniz, sorumluluk yüklenecekseniz, hani okula giden çocuğu kaydedince nasıl evrak hazırlarsınız? Gidersiniz, okulunu seçersiniz filan. İşte kitaplarını alırsınız, malzemesi, onun bir görevleri varsa evlilikte aslında bir nokta bir okul gibi, yani hayatınızın işte büyüme döneminizden bir geçişiniz, bir törpülenme döneminiz aslında, sivri uçlarınızın biraz daha törpülendiği dönem. O zaman ilk önce yeterlilik lazım. Nedir bu yeterlilik? İlk önce kişide fiziksel yeterlilik lazım. Yani evlilik için yeterli özelliklere sahip olmak lazım. Ama fiziksel dediğimiz noktada kişide bir engelli bir yapı olmasının ya da onda hani bir sıkıntının olması da evliliğe engel değildir. O da ayrı bir nokta. Ama fiziksel anlamda sağlıklı olmanız gerekiyor. Yani işte fiziksel anlamda evliliği yürütebilecek kadar bulaşıcı hastalığınızın olmaması, evlilik anlamda, cinsel anlamda hayatı devam ettirmek olsa hastalıklarınızın olması falan gibi noktalar gerekiyor. İkincisi, evlilikte bir kere ekonomik yeterliliğinizin olması lazım. Her şey para değil ama hayatın devamı için buna ihtiyacınız var. O yüzden ilk önce paranın olması gerekiyor. Geçen bir program vardı. Biraz böyle magazinsel programda. Kadınlar kel adamları mı, paralı adamları, genç adamları mı tercih ederler falan diye konuşuyordu. İşte paralı adamlar kel olduğu için daha çok mecburen keli tercih ederler falan gibi böyle bir şey vardı. Espri
komik
olarak
bir
vardı.
Cevap vardı.
Komik bir cevap vardı. Yani ne demektir burada? Şimdi bu bir konuşulduğuna göre toplumda bir noktada da yani para ön plana çıkıyor insanlar. Yani televizyon dizilerinde işte fakir genç zengin kız modeli olurdu filmlerde, Türk filmlerinde, ama burada ne oluyor? İşte o ailede daha çok parasal birine veriyordu. Bu, bizimki bu bakıştan değil, yani biraz daha filmsel yönden değil. İhtiyaç karşılamanız içindir para. Ama asıl ne içindir para? Siz bir yeterli birisiniz. Gelmişsiniz 25-26 yaşına. Siz işe yarıyorsunuz. Yani bir emek harcıyorsunuz. Ve emeğin karşılığını alıyorsunuz demektir. Bu da bir yeterlilik demek. Yani zihinsel yapınızı kullanıyorsunuz, duygusal yapınızı kullanıyorsunuz, sosyal yapınızı kullanıyorsunuz.
Bedensel yapınızı,
bedensel
eğitiminizi.
Yapınızı kullanıyorsunuz. Yani bir yeterlilik anlamındadır o noktada. İnsandan beklenen psikolojik anlamda ruhsal yeterlilikler vardır. Nedir ruhsal? Hazır olma diyoruz ya o noktada. Tabii. O parayı kazanmak demek, evet yani ben hayatımı mutlaka kendim devam ettirmeliyim. Bunu devam ettirebilmem için de hangi yeterlilik olmasa mesleğimin olması lazım. Bu meslek üniversiteyi bitirecek olan bir meslek de olabilir. Teknik bir meslek de olabilir. Ya da eğitim hayatınızın durumuna göre size sunulan bir ya da sizin gidip tercih ettiğiniz bir meslek de olabilir. İşte kendi kendiniz iş yeriniz de olabilir filan. Yani bunlar nedir? Siz bir işe yarıyorsunuz. Bu şöyle bir şey noktadır. Murat Bey, evlilik düşünceli davranma merkezi.
Hı hı.
Akıllı hareket etme merkezi. Duyguyla akıllı dengeleme merkezi evlilik. Şimdi bir insan eğer eğitim hayatını planlamış, işini de yapıyorsa bu insanda ne vardır? Ha, demek ki bu adam düşünen bir adam, akıllı yani.
Hamlelerini düşünerek yapan bir isim,
evet,
değil mi?
Yani hesaplamayı biliyor, bir işte becerisini kullanabiliyor. Sosyal ilişkiler olarak iş yerindeki adamlarla iyi plan kurabiliyor. Şey, farz edip amir memur ilişkisine ya da patron işte çalışan ilişkisine dengesini iyi kuruyor. Demek ki duyguları da kontrol edebiliyor. Yani bu resim aslında bunu veriyor. Hani eskiden kız görmeye gidildiğinde ne oluyor kıza baktığınızda? Konuştururlarmış kızı.
Hı hı.
İşte hani nedir? Kendini ifade ediyordan önce acaba konuştuğu bir dilde bir problem var mı? Konuşma engeli var mı? Ya da kendini ifade edebiliyor mu diye. Bazı örnekler anlatıyorlar. İşte farz edelim ki işte bir su istedi. Bakalım kalkıyor mu yerinden? Su istedi. Anne su istedi, misafir diyorsa belki.
Artık onu da demesin hocam.
Şimdi der. Demez mi? Şimdi su istiyorsunuz. Parmağını içine sokarak getiriyor kız suyu. Böyle getiriyor. Şimdi bu şudur. Doktor da olsa bu işinde de kötü demektir. Niye? Bir kere hijyeni bilmiyor, düzeni bilmiyor, tertibi bilmiyor. Bu da ayrı bir nokta. O başka bir şey mesela. Ya da insan ilişkilerini bilmiyor. Yani ne yapıyorsa işte farz edin ki siz mesleğinden dolayı işte kızı da okumuş, doktor olmuş, iyi geleceği de var dediniz. Gittiniz kızı seçtiniz.
Tamam hocam, doktorları kızdırmayalım. Başka örnekler verin arada.
Yok, şimdi farz edelim. İşte farz edelim ki size evde yorgun geldi, hiç ilgilenmedi sizinle. Şimdi bu insan ilişkilerinde de zayıf oluyor. Öğretmen için de nokta. Öğrencinizi götürdünüz, çocuğunuzu götürdünüz. Farz edin ki orada bir genç bir öğretmenimiz var. Hani siz aman çok da hoş bir kızmış ya da hani genellikle kızlara bakıyor. Gitme delikanlı çok eşmiş, bir kızımı buna vereyim, yok. İslam'da var, İslam dininde. Yani kız babaları damat seçebiliyor.
Hmm.
Yani isterse bu çok akıllı, iyi bir ailenin kızı falan diye
onu
seçebiliyor. Tabii.
Türkçe'de de mesela hani onunla ilgili bizim kültürümüzde iç güveysi diye bir tabir var. Onu da ilerleyen başlıklarda
aslında
konuşalım.
İç güveysi biraz daha farklı ama burada şeydi yani.
Yani o aile o erkeği alıyor. Sizin dediğinizin dışında bir
şey. Dışında bir şey bu.
Ama hani yine orada ona dahil oluyor.
O biraz negatif.
Tabii. Az önce o negatifleri de konuşacağız. Az önce dediniz ya hocam hani görücü gidiyor. Görücü teyzeler bir de şey yaparlarmış o zaman, böyle yumakları, yünleri falan.
Karıştırlarmış.
Hayır, divanın altına yanlışlıkla atı verirlermiş.
Eyvah, eyvah.
Sonra onu çekerlermiş. Eğer üzerinde toz varsa
eyvah, eyvah.
Temiz bir kız değil yani. Hani temizliğe özen göstermiyor diye.
Ama şimdi çok ilginç
böyle
olan bir
nokta. Var yani.
Şimdi onu ayyuka çıkacak şekilde rahat konuşabiliyor insanlar. Yani hı hı. Orada ne var? İncitmeden de bir şey yapılıyor.
Hı hı.
Yani gittiniz orada mesela onu gördünüz, beğenmediniz farz edelim. Onu incitmiyorsunuz ama bir türlü komşuya soruyor işte. O da diyor ki evi tozdan geçirmiyor falan diyebiliyor o noktada. Yani aslında bizde hani o ince ölçüm mekanizmaları da kayboldu. Hani hı hı. Konudan konuya geçiyor ama mesela daha çok yöresel tülbentlerin kenarındaki oyaların bile işte bu genç kızdır, bu
sembollerin
çocuğu
vardı, anlamları var değil mi?
Çok önemli. Bunlar insanların tabii ki iletişimde konuşacaksınız filan ama edebi konuları birazcık ortadan da kaldırdı. O yüzden de evlilikte tabii ekonomik anlamda yeterli de çok önemli. O güzel. Ama kültürel anlam çok önemli. Şimdi
davul bile dengi dengine
tabii,
diye, değil
tabii,
mi?
Tabii çok önemli. Şimdi yöresel farklar var yemek konusunda. Ben terapilerde bunun bile sorun olduğunu görüyorum. Yani
bence ciddi bir sorun.
Tabii. Şimdi onu bırakın, farz edeyim ki siz soğan yemiyorsunuz. Eşiniz de soğanı çok seviyor. Bu bile çatışma çıkartıyor. Tabii. Yani ortak noktayı bulma konusunda bu kadar önem arz etmeyen, hani kişinin değişkenliğine açık olan konular var.
Hı-hı.
Bir de gerçekten çok ciddi meseleler var yani. Hani onlar ayrı. Düşünün, bunlar bile sorun çıkarırsa artık noktalara gelemiyoruz. Hani gerçekten tetikleyecek bazı şeyler var. Onları siz, ya ben aşık oldum, çok beğendim ya da öyle üniversitede ya herkesin kız arkadaşı var, benim de kız arkadaşım olsun, hadi onunla ben flört edeyim, ben onunla beraber çıkayım, sonra da evliliğe gider mi? Bir de şöyle bir yeni bir dönemimiz var. İşte üniversitede ya da lisede bir kızdan hoşlanıyor da erkek hoşlanıyor filan. Ne oluyor? İşte flört ediyoruz. Evlilik, bilmiyorum, giderse. Ya şimdi neye giderse? Buradaki amacın ne? Yani niye yaşayacaksın burada? Yani kim bu? Hani bir kadın bir erkek evlilik için bir araya gelir bu noktada. Yani bunun ben hani sevgili kavramı, flört, ya bunlar da çok doğru.
Bunların da üzerinde düşünülmeli, konuşulmalı.
Tabii neden?
Eleştirileceği yerler varsa eleştirilmeli.
Şimdi bir şeyi duygu olarak zıplarsa ilk önce haliniz, duygu zıpladı ya. Hı hı. Orada duygu olarak baktığınızda bu taraftaki kişiyi ölçmeniz artık mümkün değil. Hı hı. Çünkü o duygu, hani pembe gözlükler, o yıldızlar size onun bütün negatif yapılarını görmeye engeller. Siz o aklınızı kullanamazsınız. Hani kara sevda denen, aşklar denen, hı hı, işte dağları deldiren, şiirler, kitaplar yazdıran sevdalar vardır ya. Aslında işte şimdi o sevdalar olsa yine sorun değil. Hani gelinde var, gerçekten bir şey seviyor ama neyi sevdiği o da ayrı bir nokta artık. Hı. İçindeki ruh dünyası, o ayrı bir aşk oluyor onlar. Şimdi buradaki beğendiğin fiziksel özelliğimi beğeniyorsun, kendi cinsel duyguların karşıya geçmesini beğeniyorsun, duygularının zıplamasını bilmiyorsun, burada bir sürü karmaşa şey var. O yüzden de burada duygu geçtiği zaman işte kişi, ya ben bu kızla...
Hocam burada mesela Schopenhauer'un bir tabiri var, ünlü felsefeci Schopenhauer diyor ki, biz aslında birini sevmekten ziyade onun yanında duran halimizi severiz ve ona ihtiyaç duyarız.
Net
diyor.
Bir şey bu.
Bu bence de böyle.
Çok net. Şimdi niye soğansız, o zaman hani soğansız yemek yiyeni tercih ediyorsunuz? Niye? O da soğan, ben de yemiyorum. Niye? Çünkü sizi tamamlayan, sizi dinleyen kişi kendini sever. Kendiyle ilgili noktada zaten kendimizi sevmemiz ve beğenmemiz gerekiyor ama narsist ve narsist
o eşeğe geçmemek
şartıyla. Kendini değerli hisseden insan başkasına da değer verir. Yani siz farz edin ki hijyene önem veriyorsanız başkası için de bunu yaparsınız. Hı. Yani farz edin bir restoranınız varsa restoranda da aynı hijyeni önemsersiniz o noktada. Şimdi burada kendini o sevme dediğimiz kavramda karşı kendi duygusunu karşıdaki insanın da doyurabileceğini düşündüğü için işte bir restorana gidiyorsun, diyorsun ki burada çok güzel yemekler oluyor. Oradaki yemek sizin tadınıza uygun olduğu için onu yiyorsunuz. O yüzden de evlilikte duyguya hitaptan önce ilk önce akla hitap lazım.
Evet, o zaman adım adım gidiyoruz. Bir, duyguyu tek başına referans almamak gerekiyor.
Akıl. İlk önce akıl, mantıkla bakacaksınız. Yani bu bardağı ben nerede, hı-hı, kullanabilirim? Şimdi bu bardak, bunu ben bir su bardağı olarak şu an kullanamam. Bu bir su bardağı değil. Hı-hı. Yani bunun ölçüm içinde kullanamam bunun. 200-250 yani bir pasta börek bir şey yağma ölçüm, bu da yeterli değil bana bu bardağı. Hı-hı. Bu işte bir farklı bir içecek koymak için içine aksesuar türü bir bardak bu. Hı-hı. Yani bunu akılla ölçüyorsun. O zaman ben bardak alacağım zaman özelliğime göre alırım. Hani şunu diyebilir insanlar. Ya şimdi evlilik için ne yapayım? Yani ben bir liste çıkarayım, ona göre mi karar vereyim? Evet. Neden? Çünkü evlendiğinizde beklentileriniz nelerdir? Hı-hı. Bir, siz karşıda oturduğunuz kişiyle konuşabileceğiniz birisi olması lazım. Konuşabilmeniz için de belli yeterliliklerin olması, hı-hı, lazım. Belli değer yargılarının olması lazım.
Bunların birbirine yakın,
yakın olması lazım. O yüzden de aklı kullanmak dediğimiz o kişinin ilk önce akılla ilgili bir nokta. Mesela 30 yaşlı bir delikanlı düşünelim. Bazen görüşürüz.
30 yaşlarında hala delikanlı diyor muyuz hocam?
Tabii.
Öyle
tabii,
mi diyelim?
Tabii. Şimdi yeni şey çıktı. Geçen gün açıklandı. Ben genç gruba giriyorum.
Biz hocam, siz de biz de yaşımızla barışık insanlarız.
Ya barışız ama olsun, yine genç diyecek.
Genç yani. Olmak yine de güzel mi diyorsunuz hocam? Peki.
Torun babaanne diyor ama olsun, yine de genç diyecekler bize yani, olsun, öyle bir şey var. Yaşlı kavramı
90'dan sonra falan yaşlı.
Herhalde öyle bir şey oldu galiba. Şimdi aslında ömrünüz varsa yaşarsanız o da olsun, ne güzel.
Değil mi yani?
Ne, tabii yani şöyle.
Bir de her yaşın güzelliği.
Sağlıklı mi yaşadıktan sonra ve o ömrün içinde yaşadığınız her anın kendinize ve çevreye kıymetini bildikten sonra bunlar güzel bir şey yok. Mesela 30 yaşındaki bir delikanlı şöyle söylüyor, işte hocam evlenmeyi düşünüyorum ama işim yok, işte okulumu bitiremedim filan. İşte ailem destek olmuyor. Şimdi 30 yaşındaki gelen delikanlıya kızım olsa vermem. İşi, hı-hı, olmadığı için değil. Hı-hı. Mesleği olmadığı için değil. Ailesinin desteği olmadığı için değil.
Özgüveni olmadığı için mi?
Yeterliliği yok, yaramıyor ki işe. Daha kendine yetmemiş bu. Oturup da ya ben bu yaştayım, niye hala bir şeylerim yok benim?
Hocam konu döndü dolaştı, bence çok böyle bam teline bir noktaya geldi. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz ve bence 21. yüzyıl bu yeterliliği olmayan insanların çığ gibi artacağı bir çağ olacak.
Evet, yüzeysel ilişki,
bu
yüzeysel
noktalar. Bu sistem de insanları unufak ediyor, öğütüyor. Yine geçen bir uzun bir makalede bu karşıma çıktı. Dini hassasiyetleri de yüksek bir isim bu tweetleri yazan. biraz o pencereden de bakan bir isim. Ve ben birçok noktada kendisine çok net olarak hak veriyorum. Yani bir genç insan evlenmek istiyor ama onun önüne diyorsun ki üniversiteyi mutlaka okuman lazım. Okuyor. Diploman olmalı. Diploman yetmiyor. İşte mesleğinle ilgili staj yapman lazım. Bilmem ne belgesini alman lazım. Askerliği aradan çıkarman lazım. Belirli bir parayı kazanman lazım. Kolay şeyler değil ki. Bugünün dünya koşullarında, bugünün ülkenin ekonomik koşullarında nasıl olacak
ama
bu?
Ama burada şu nokta var. Siz genci yetiştirirken bireysel anlamda evlilik yaşıyla ilgili konu dediğimiz kavram ve yeterliliğe sahip olma konusunda nerede yetiştiriyorsunuz? Çekirdek ailede yetiştiriyorsunuz. Yani anne baba iki tane de çocuktan oluşuyor. Şimdi anne baba çekirdek aile olmuş. Farzı o delikanlının annesi babası babaanneyle dedeyle oturmuyor. Büyük evin içinde oluşan bir yapının içine dahil olmamış. Bu gençliği ne yapacak? Kendi ailesini kurmak için yeterliğe sahip olması lazım.
Ama o donanımla yetişemiyor işte hocam.
İşte ama niye yetişemiyor?
Yani siz bu
aile
kadar...
Ailem onu yetiştiremiyor. Şimdi büyük bir ailede yani sizin annenizin babanızın yanında sizin çocuğunuz yetişseydi. Şimdi eşiniz farz edelim gençken. Daha kendini olgunlaştırma süreci ve hayatın koşuşturmaları içinde ben de sizin anneniz oluyor. Ben ne yaparım o noktada bu yaşta? Bir sürü birikimlerim var, deneyimlerim var ve hayatı daha öğrenmişim. Tabii. Yani sizin okuduklarınızı ben
yaşamışım.
Şimdi ne yaparım o zaman ben? Ben torunuma bunları aktarabilirim. Daha sabırla ve hoşgörüyle bakabilirim.
Ama orada da biliyorsunuz şu çatışma çıkıyor. Anne babalar, anneannelerin, babaannelerin ve dedelerin çocuklara çok... tavizkar olduklarını bu sefer söylemeye
aslında
başlıyorlar.
Aslında keşke olsun hiç sonra o haklılık var ama anne babaların kendi tavizkarlıklarını ölçtüğümüz zaman bunun hiçbir adı zararı yok o noktada. Anne babalar o kadar çok tavizkarlar ki niye? Çünkü çok yoğunlar ve çocuklarıyla vakit geçirme konusunda çocuklarını başka alanlardaki...
Tavizkar mı ihmalkar mı hocam?
İhmalkar da var, başka mecburiyetleri
yani
de var.
Yani telefonu eline verip hadi sen git şu diziyi izle, hadi şunu izle ben de...
İşimi yapayım ya da dizimi izleyeyim o da oluyor. Şimdi burada ne var? Büyük aile olsa ne yapıyor? Anneden babadan o kültürü görüyor. Şimdi düşünün benim oğlum evlendiğinde yani benim evimdeki tabağın bir tanesi de geline yetmeyecek mi?
Yeter tabii.
Yani bir odaya da ona ayırayım ne var?
Hocam bana bunları işlemeyin ben direkt büyük aileden yanacağım.
Yani, evet,
yani. Kuşakların birbiri arasında olmasının çok ciddi manada insanlara ruhsal olarak iyi geldiğini
evet, o zaman ne olur? 18 yaşındaki çocuğunuz üniversitede okurken de evlenebilir. Hem ekonomik anlamda destek olursunuz. Hem çocuk belki o...
Peki Türkiye'nin sosyolojik dönüşümü buna uygun mu
gidiyor? Geriye gidiyor
işte, sonra. İşte. Yani bunu anlatmaya
ama şimdi
çalışıyorum.
Mesela farklı bir konu ama benim hala böyle çok negatif bakabildiğim durumlar var. Şimdi biz sadece biz kadın erkek evliliğini konuşurken dünya bize bir şeyleri farklı
dikte
kimlikleri...
Dikte ediyor.
Farklı kimlikleri bile dikte ediyor.
Dikte ediyor. Çok güzel.
Tabii evet, yani onu da konuşalım. Olmaz ki.
Onu da konuşalım ama evet. Nurettin sabırsızlanıyor. Müzik arası verelim diye.
Evet.
Hastalıkta sağlıktaymış hocam
evet,
şarkının
bakalım.
İsmi.
Şimdi yok öyle bir şey ama öyle olsun.
Hocam bugün çok negatifsiniz hocam. Beni de geçtiniz.
Ben ama hep gördüğüm için.
Tabii.
Yani hep sağlıklı oluyor insanlar.
Şaka bir tarafa yani
tabii.
Evet.
Şimdi eski nesillerden 60-70 yıllık evlilik bazen görüyoruz televizyonda programlarda ya da tanıdıklarımız oluyor. Yani en önemli nokta saygı kavramı var.
Hocam şimdi söz gene döndü dolaştı. Bir reklam yapacağım kusura bakmayınız. TRT2'nin televizyonumuzun tekrar bir reklamını yapacağım.
Ya,
dün örneğin Steel Alice diye bir film vardı. Ödüllü de bir filmdir. Ben sinemada yıllar önce izlemiştim. Unutma Beni diye Türkçe'ye çevrilmiş. Orada 50 yaşında erken dönem Alzheimer olan bir başarılı bir akademisyen kadın var. Kocası var. O da bir akademik tarafı olan bir isim. Alzheimer hastalığı çok saldırgan bir hastalık onun türünde ve hızla ilerliyor. En sonunda koca eşini bıraktı ve gitti başka bir yerlere. Hani hastalıkta ve
evet,
sağlıkta
şimdi,
kısmının
evet,
işte sağlık kısmından hastalık kısmında beyefendiyi göremedi.
Gazetelerde okuyoruz. Tanınmış ailelerden bir tanesi öyle mesela yeni bir haber var. Hanımefendi eşi rahatsızlanınca ben bununla bu hayatı yürütemem deyip çekip gidiyor.
Hanımefendi mi gitmiş?
Tabii hanımefendi gitmiş. Şimdi ne var burada ama işte şöyle bir konu var. Yetiştirdiğimiz çocuklar neye tahammül edebiliyor? Yani kendine tahammül etmesi zor olan insanlara birine tahammül et dedirtemiyoruz ki o noktada. O yüzden
evet,
de
o
biz
işte...
ama biz yetiştir. Bak şimdi sistem ne olursa olsun biz eğer doğru çocuk yetiştirirsek biz bu sistemi o çocuklar oluşturacak.
Bunlara hep katılıyorum, evet, hocam. Hastalıkta ve sağlıktayı dinleyelim.
Sonra biz tekrar konuşuruz.
Biz şarkıyı dinlerken yine hararetli dertleşiriz, evet, konuşuruz. Kaldığımız yerden devam ederiz. Sevgili dinleyiciler, Özgül Piyade ile Hayata Dair Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak canlı yayınındayız. Bir müzik arası vereceğiz. Girizgahta ben alıntılar yaparken belki atlamış olabilirim. Programı sizler için Nurettin Çetin hazırlıyor. Sevgili Recep Özlem ana kumandada. Bunları da hemen üzerimde yük olmasın paylaşayım sizlerle. Bu emekleri de dile getirmiş olalım. Mustafa Ceceli'nin ardından yaklaşık 3 dakika sonra biz yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Şu her cayi hayata bir kere geldik, yedik, içtik, doyduk, kalktık, hesabı birlikte verdik. Sinsi hayat ihtirası bana hiç uğramadı. Dünya malı zengin olsun, sen benim kadınım. Seni hastalığında, sağlığında da yanında görmedim. Güneşin doğduğunu da, battığını da senle izlemedim. Yanabilir saltanatlar, olsun yeniden yaparız. Sevda sürdükçe ölsek de yan yanayız. Hesabı birlikte verdik. Sinsi hayat ihtirası bana hiç uğramadı. Dünya malı zenginin olsun, sen benim kadınım. Seni hastalığında, sağlığında da yanımda görmedim. Güneşin doğduğunu da, battığını da senle izlemedim. Yanabilir saltanatlar, olsun yeniden yaparız. Biz de bu sevda sürdükçe ölsek de yan yanayız. Seni hastalığımda, sağlığımda da yanımda görmeliyim. Güneşin doğduğunu da, battığını da senle izlemeliyim. Yanabilir saltanatlar, olsun yeniden yaparım.
Evet sevgili dinleyiciler, Özgül Piyade ile Hayata Dair müzik arasının ardından devam ediyor. Memleketim Efem ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayından sesleniyoruz. Türkçemizin, sesimizin ulaştığı dünyanın dört bir yanına evliliği konuşuyoruz. Müzik öncesinden biliyorsunuz Özgül Hocam tam karşımda. Hocam sorular da geliyor. Dilerseniz ikinci bölüme bir soruyla başlayalım. Tamam. Sonra biz yine başlıkları konuşalım. Harun Şener, 25 yaşındayım, bekarım, üniversite mezunuyum, işe yeni başladım. Evlenmek istediğimde başta ailem olmak üzere neredeyse bütün çevrem yaşımın küçük olduğunu, para kazanıp ev, araba, düğün masrafları gibi konuları düzene konup öyle evliliği düşünmemi tavsiye ediyorlar. Gerçi şu an için evlenmeyi düşünen kızlar da aynı beklentiler içinde ama ben böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum ve bu düşüncemde yalnız kalıyorum. Bu konuya sizin bakış açınızı öğrenebilir miyim ve bana ne tavsiye edersiniz diyor Harun Şener.
Şimdi Harun Bey gibi düşünen kızlarımız da var. Hı-hı. 25 yaş çok mükemmel, çok iyi. Hı-hı. 25 yaşında yeterliklerini eline almış. Ev, araba dediğimiz kavram evlilik için gerekli olanlar değildir. Yani çocuk ilkokula başladığında ev ve araba istemez okul ondan. İşte kağıt kalem ister, bir de yeterlilik ister. Nedir işte? Zihinsel yeterlilik ister, fiziksel yeterlilik. Yani sosyal anlamda duygusal bakarsanız yeterli mi değil mi ona göre karar verirsiniz. O yüzden de Harun Bey aslında kendi noktasında yeterli. Burada bir problem yok. Onun için de evlendikten sonra edineceğiniz mülkler ya da hayatınızı kolaylaştıracak diğer işte arabadır, tatil yerleridir, şunlar bunlar. Evlendiğiniz eşinizle beraber bunlara karar verebilirsiniz. Onun için de Harun Bey etrafta kişilere, ailesine ben evlenmek istiyorum. Varsa bir tercih biriniz. Onlar önerirler. Ya da Harun Bey yaşadığı sosyal çevre içinden kendi kafasına uygun birini görürse oturup konuşacak bu noktada de anlatacak diyecek evet ben evliliği istiyorum şartlarım bu. Şimdi tabii bu bir ekonomidir bir noktada da. Yani nedir işte hep biliyoruz işte özel günler var. Anneler gününden tutun babalar gününe sevgililer gününe kadar bir sürü günler var.
Bunlar, 8 Mart'ta geliyor hocam.
Evet Dünya Kadınlar Günü. Onunla da ilgili bir noktam var. Bu vesileyle de hem lütfen, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayayım diyorum ama torunumla konuşurken o da okumaya başladığı için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü diye okumuş. Neden babaanne kadınlar günü falan gibi söyledi. Bende de yarama bastı zaten. Ben de anneciğim, şey babaanneciğim yani kadınlar günü aslında ayırma olmaması lazım. Yani insanın olan noktada kadın ve erkek diye ayrı bir nokta yoktur. Onlar birbirini bütünleyendir.
Tamamlayan. Evet.
Tamamlayandır. Bazıları %80 olur, birisi %20 olur yine tamamlar birbirini. O yüzden aslında böyle bir nokta yok ama tabii bunun çıkış noktası, siyasi noktası bunlar benim konumun dışında. Hı hı. Ama bir şey dikkatimi çekti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili bazı programlar var. Bunların da afişleri var.
Evet.
Afişlerin altında şöyle bir şeylermiş. Kadının üretimi, kadının iş hayatı, kadının desteklenmesi gerekenler falan. Hep kadın demiş. Bir yerde de babanın desteği demiş o noktada. Şimdi çok ilginç. Kadını kadın olarak gördük. Babayı... Baba ne demektir? Erkek ama evlenmiş çocuk sahibi olan eş. Peki evlenmiş çocuk sahibi olan kadına ne denir?
Anne denir.
Yoktu. Niye yoktu? Yani o zaman demek ki orada boşanacak bir kadın herhalde baba da çocuğuna ve kadına mı destek olacak? Öyle bir şey anladım ben orada. Yani şöyle bir şey yoktu orada.
Yani annelerin, bir subliminal mesaj veriliyor gibi.
Tabii diyorsun. Tabii. Kadının annelik sorunları, kadının eşlik sorunları, şey kadının çalışan kadının annelik olan noktasındaki mahrumiyetleri, kadının kreş problemleri falan bir ayırmadı o noktaya. Diyebilirler ki bu babanın da problemi. Şimdi o yüzden de bir kere kadın erkek diye ayırmaktan ziyade kadına yönelik haklar tabii ki. Böyle bir şeyimiz yok o noktada. Yani bir de bir ezilmiş bir kadın profili olduğunu hiç düşünmüyorum ben o noktada. Niye? Kadın bakan var. Milletvekili var. Sanatçı var. Sayısı olarak baktığında az olabilir o noktada. Bunun nedeni şudur yani kadınlar daha çok evdeki sorumlulukları yüklenen kişiler oldukları için kadın çalışmayı çok da tercih etmiş
olabilir. Aslında akademik dünyada falan dünyayla kıyasladığımızda Türkiye'deki oran çok yüksek. %40'larda kadın evet. Akademisyenlerde. Hani çok. Sizin dediklerinize bir destek olsun.
İşte o zaman kadınlara nafaka vereceği zaman kadınlar niye nafaka alıyorlar durmadan? Çalışsınlar o zaman para kazanır. Madem bu ezilmek değil mi erkeğin eline bakıyor o zaman? Bu da kötü bir şey. Yani burada doğru konuşmak lazım. Düzgün konuşmak lazım. Şimdi burada bir isyan, sanki bir şey varmış. Arabesk konuşmak da doğru bir hareket değil. Kadın,
hep kadındır. Mağdur rolüne yaslanmamak gerekiyor.
Benim hayatımda televizyonda bir film seyrettiğimde çocukken bir kadın ağladığında kızgın olurdum. Ya niye ağlıyorsun? Kalk çöz bu zorunu. Kadın kadar güçlü. Niye? erkek ya da kız fark etmez, kadın dünyaya getiriyor. Evet. Yani hani onu büyüten kadın bu noktada. Kadının eş olmasını, anne olmasını ön plana çıkartman gerekiyor. Niye? Bu toplumun düzeni için bu olması gerekiyor o noktada. Evlilikler ne kadar sağlıklı yürürse o kadar sağlıklı aile, çocuklar dünyaya gelir. O kadar toplumun düzeni daha iyi olur o noktada. Mutlu aile ne demektir? Mutlu bireylerden oluşur. Mutlu birey nedir? Kadın ve erkek. Görev dağılımı. Ya şimdi ilkokuldaki çocukla ortaokuldaki çocuğu aynı görev dağılımını veriyor musun? Farklı bir nokta bu. O yüzden de bu bize dayatılan sistem bazı kadınlar tarafından kendilerini ezilmişliklerini ifade edebilmek için sokaklara çıkan bir nokta. Ben ezilmiş bir kadın değilim. Ha şuna ezildim. Başörtü zulmüne uğradım. Onda ezildim. Dinimden dolayı ezildim. O ayrı bir mesele. Ama pek kadın olarak hiç ezilmedim.
Ama bunun tersini de birileri söylememeli değil mi hocam?
Tabii ya.
Başım açık olduğu için mutsuzum, ezildim dememeli.
O da olmamalı. Yani şimdi başörtü ya da açıklık. Şöyle düşünelim. Ben inancımı istiyorum. O da ona göre yaşıyor. Yani ben kime sorumluysam o da kendine göre sorumlu. Kimsenin kimsenin de hükmetme hakkı yok. Ama tabii bunların siyasi yönleri var. Dünya
tarihsel süreci var.
Süreci onlara. Ama ben şunu söylüyorum. Niye bir kadın kendini kadın hakkı olarak da çıkıp da bu mesajı bir de vermek zorunda kalıyorsunuz yani. Hani sanki bunu yapmazsanız bir o sürü şeyinden ayrılmış oluyorsunuz yani. Hani mecbursunuz
boyalı
sanki.
Boyalı kuş oluyorsunuz.
Tabii yani tamam da ben şunu diyebilirsiniz ya belki. Hocam siz belli haklara sahip yok. Ben eş olmaktan, anne olmaktan, babaannem kadın olmaktan, Allah'ın yarattığı bir kulu kadın olarak çok mutlu bir gurur
duyuyorum. Hiçbir şeyim yok diyorsun.
Asla. Asla. Hiçbir zaman bundan dolayı eziklik duymadım. Bundan dolayı bunu bütün kadınlar içe geçerli. Şimdi bütün daha çok böyle yöresel bölgelerde, köylerde yaşayan kadınlarımızın bir tanesi bile kocasıyla beraber tarlada. Bir tanesi.
Hayatın içinde sürekli.
Abi, şimdi, değil mi? Çalışmıyor mu bu kadın? Onun hakkı ne o zaman? Yani ne yapıyor bu noktada? Akşamleyin eve beraber gidince bir tencereye yemeği koyuyor. Bir de odunu yakıyor mesela tabii. Farz edelim. Biri farz edelim dışarıdan odunu getiriyor. İşte birisi farz edelim ki.
Sökükleri çok onarıyor. Dikikleri bir şey yapıyor. Yani hani.
Bunu yapmayın. Yani bu bizim dinamit koyuyoruz.
Yani zaten. Ayrıştırmayı öne çıkarmanın çok tehlikeli olduğu tabii konusunda %100
senin fikrin. Biz size hep konuşuyoruz ya. Şiddet insanda olan bir duyguysa. İnsanda olan bir duyguysa bu zaten sağlıksız bir birey demektir bu. Şiddet arabaya tekme vurduğunuzda da şiddettir. İlla canlıya gerek yok tabii. Ki. Bir kadına dokunduğunuzda da, bir çocuğa dokunduğunuzda da ya da işte bir ne bileyim hayvana dokunduğunuzda da şiddettir. Onun için biz aslında insanı nasıl yetiştirmeliyiz buna bakmamız lazım. İnsanı yetiştiren de ilk etapta kadındır ve annedir. Onun için aile lazım. Şimdi ya gözümüzü bir şeylere kapatarak konuşamayız bu noktada. Olabilir. Herkesin bir inanç yapısı, şu yapısı olabilir ama buna bizim gibi düşünmeyenler de olabilir. Bakmaya da bilir. Şimdi ebeveyn, anne baba kavramı, ebeveyn kavramı da değişmiş yeni sisteme göre. Avrupa'dan ya da işte batıdan gelen sisteme göre. Çünkü hani işte iki erkek evlenebiliyor bazı ülkelerde ve çocuk evlat ediniyorlar. Böyle oluyor yani şimdi. Bu olabilir belki ama bu anormalliği biz getirip de temele oturtamayız o
merkezde
noktada.
Merkezde olmamalı değil mi?
Olmaz yani. Şimdi bu tabii. Yaratılışa göre kadın ve erkekle ailenin yürümesi
tabii
gerekiyor.
Ki.
O yüzden de burada evlilik kavramının.
Sonra o iki erkek ya da iki kadın diyelim ki böyle bir süreci yaşıyorlar. Evlat. Ama o evladı üretme şansları yok.
Yok.
Değil mi? Bir kadın ve bir erkeğin.
Kimi kandıramazsınız bu noktada kendiniz. Yani siz yapınız, fizyolojik yapınız buna uygun
mümkün
değil.
Yani
neyi kabul ederseniz edin o noktada yani değil. Yani işte hani biz bayanlar makyaj yapıyoruz ya dışarıda süslüyüz. Eve gelince eşimiz bizim makyaj halimizi görüyor. Gerçeğimiz bu noktada yani. Yani ne yaparsanız yapın. Hani bu buradaki şu onu yapmayın anlamında demiyor ama bir gerçek var yani gerçeği kapatamayız. O yüzden de evlilik gerçeği için ilk önce bizim sağlıklı erkek ve kadınlar yetiştirmemiz gerekiyor. Sağlıklı kadın ve erkeği yetiştirirken de bizim sağlıklı düşünen anne babalar olmamız gerekiyor. Sağlıklı düşünen anne baba da kızım sen yarın evlenmeden önce işini gücünü al sakın kocanın eline bakma ayakların üzerinde dur sakın paran onun için muhtaç olma.
Sana iki cümle kurduğunda kapıyı çarp çık değil yani.
Sen ne yaptın çocuğunu isyan üzerine bir çocuk modeli yetiştirdin. Yani sen karşıdakine
uzlaşma odaklı bir bakış açısı vermiyorsun.
Önyargılı. Dedin ki paranı verme falan. E, tamam şimdi erkek parasını veriyor. Kadın veriyor. Burada nedir? Evlilik her şeyi paylaşmaksa, ihtiyaçları paylaşmaksa, duyguları paylaşmaksa, aile bireyini, hastalıkları, sağlıkta dediğiniz şey ne demektir? İyi ve kötü ne demektir? Yani siz yaşantınızın içinde olabilecek her durumlara ikiniz beraber göğüs gereceksiniz.
Her ahval ve şeraitte.
Evet.
Şimdi hocam birkaç hafta biz bu başlık üzerinden gideceğiz. Dediğiniz gibi konunun birçok veçesi, aşaması, boyutu var. Belki ilk duyduğunda dinleyicilerimizin yadırgayacağı tezleri de öne sürüyoruz. Çünkü siz de bu konularda radikal bakış açısına sahipsiniz. Ben de öyleyim. Yani
tabii,
nafaka konusunda gerçekten, hani bunu bir erkek olarak söylemiyorum. Bir ilişki bittiyse, tarafların birbirine yükümlülükleri bittiyse neden erkek sonsuza dek bir kadını finanse etsin, değil
kesin
mi?
Noktada.
Bu onurlu bir yaklaşım değil.
Çocuğun
tamam,
ihtiyaçlarını karşılayabilir.
Bir yaşa kadar tabii. Tamam.
O zaman kadın şöyle bir şey.
Bu kadın düşmanlığı
kadının
değil.
Kadının ihtiyacı vardır. Ekonomik anlamda sıkıntı vardır. Aile problemi vardır. Çalışmıyordur. Ama şimdi siz kendi çalışmanız...
Bu metazori olmaz. İster tabii, taraf. Tabii, hani gönlünden geçiyordur. Biz seninle
vardır.
Bunca yıl yürüdük. Benim de gücüm bu. Al arkadaşım diyordur. O başka bir şey. Ama bunu sonuna kadar alırım deyip köşeye sıkıştırmak da... Yanlış bir
sonradan
şey.
Da ikinci bir evlilikte ne oluyor bu sefer? Erkek bu evliliği yürütürken diğer hayatından çıkmış olan kişinin bedenini bu evdekine yürütüyor. Bu da kadın. Bu da bu sefer isyan etmeye tabii. başlıyor. Çocuğu kabul etmiyor ki, kaldı ki vereceğiniz nafakayı kabul etsin. Bu da ayrı bir
olay. Dolayısıyla bu başlıkları hep ilerleyen
tabii,
haftalarda konuşalım.
Mesela çocuklarla saklambaç oynadıysanız küçükken sayarsınız ya duvara yaslanıp.
Evet, evet.
Çocuk arkanıza saklanır, gözünü kapatır. Niye? O sizi görmüyorsa siz onu görmüyorsunuz demektir. Çocuğun böyle bir mantığı vardır. 5-6 yaşlarına kadar. Şimdi biz gözümüzü kapatarak da bakabiliriz. Ama bu gerçeklik değişmez yani. Hani onun için burada...
Bu Galileo'nun hani, değil mi? Şahit... Yani siz ne derseniz deyin kiliseye, Engizisyon mahkemesine. Siz nedir?
Tabii biz
dünya bu... dönmeye devam ediyor.
Ben şunu söylüyorum. Çocuklarımızı isyan üzerine... Gücünü çıkarın çocuklarınızın. Nedir? Yeterliliklerini, becerilerini, düşünme
yani
gücünü.
Yani pozitife odaklanın. Yani negatife değil, değil mi? Çatışmaya
şimdi
değil.
En basit bir nokta. En basit bir nokta. Bir çocuk yetiştirdiniz. Sokakta yerde bir tane yolda giderken kapısının önünde bir çöp gördü. Bunu almayı öğretmediğiniz sürece ben mi döktüm, ben alayım bunu dediği zaman bitti.
Ona yeterince olması... emek vermedi. Çok yıllar önce hocam büyük oğlumuz anaokuluna başladı 6 yaşında. Bir arkadaşları da ağır bir karaciğer rahatsızlığı geçirmiş. Karaciğer nakli olmuş çocuk. Yüzü böyle kapkara, kara sarı denilen şekilde. Ve tabii iletişim problemi var yaşıtlarıyla. Basamaklara çıkmış, atlayacak. Ben işte atlayacağım ve kendime zarar vereceğim diyor çocuk. Biz de tesadüf veliler olarak oradayız. Bütün arkadaşları istisnasız atla atla atla diyor. Bizim büyük oğlan da yırtınıyor. Atlama, atlama, atlama diye. Ben dedim ki o zaman, ama biz anne baba olarak elhamdülü. Demek ki çok şükür
merhameti
iyi
vermişiz.
Kötü bir şey verebilmişiz duygusunu yaşadık.
Bu çok önemli. Niye? O çocuk birisi o atlama noktasında karşıdan neler yaşayacağını bilip fark et. Ve öbürü atla diyen de fark etmeyen birisi. Yani onu fark etmiş. Şimdi düşünün, bir hayvana eziyet edenle etmeyen arasındaki fark nedir? O ailede merhamet duygusunu görmüş, ona göre büyümüştür. Öbürü görmeden büyümüştür. Şimdi bu merhamet duygusunu görmeden büyüyen kişi hayvana zarar verdiğinde biz bunu doğru kabul etmiyoruz, değil mi? O zaman demek ki biz merhametli insan yetiştirirsek o kişi hiç kimseye zarar verecek bir davranışta bulunmaz. Bu ister evlilik için olsun, isterse sizin ona emanet ettiğiniz bir eşyanız için olsun, isterse ülkesinin hizmeti için olsun.
Hocam son 5 dakika sorulardan 2 soru daha var. Onları birer dakikada cevaplayalım istiyorum.
Nasıl haberiniz oldu son 5 dakika olduğunda?
Gözüm saatte.
Aha, tamam, orada da 5 dakika yazıyor ama siz de fark etmişsiniz.
Tabii. İstikabilel vuku. Şimdi hocam benim sorum, Leyla Hanım sormuş, soyadını vermemiş. Benim sorum, eşimin ailemle görüşmeme engel olmasıyla ilgili. Eşim kendi ailemle görüşmem için elinden geleni yapıyor. Bu cuma yine onun ailesine gideceğiz. Ancak benim aileme ayaküstü dahi uğramak istemiyor. Her defasında çocuk kandırır gibi haftaya gideriz diyor. Eşime ve ailesine neden böyle yapıyorsunuz diye sordum. Ancak konuşmakla mesafe kat edemedik. Daha sonra ben çocuğumu alıp evi terk ettim. Eşim beni almaya dahi dahi gelmedi, ailesi geldi. Bir sorum olduğunda eşim hep geride kalıyor ve annesiyle ablasının fikri olmadan hareket etmiyor. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Hatta bana yardımcı olursanız sevinirim
şimdi
diyor.
Şimdi buradaki problem şu.
Bir Leyla'nın sorun daha problem var hocam. Kısaca
tamam.
Cevap.
Leyla'nın problemi şu. Yani normalde eşi niye annesine götürmüyor onu? Bir ki oturup gerekçeye bakalım. Yani eşi duyarsız olduğu için mi? Eşinin Leyla'nın annesiyle babasıyla bir problemi olduğu için mi? Ya da o ortamdan hoşlanmadığı için mi? Şunu diyebilir, evi terk etmeye gerek yok. Sen madem gelmiyorsun olabilir. Benim annem babamla hoşlanmıyorsun. Ben geldim gidebilir miyim? Yani terk edip gitmeye değil de. Ben hafta içi annemi babamı görebilir
yani
miyim?
Yani bir uzlaşma seçeneği.
Uzlaşma gitmesi lazım. Çünkü buradaki beyefendi daha mantıklı düşünen bir beyefendi olsaydı. Ya, ben aileme gidiyorum. Ben de bu ailede yetişen kızı almışım. Tamam,
onun
hani
da o bağları sürmek zorunda.
Sürmesi lazım diye düşünmesi. Bunu düşünmeyen birinden kalkıp da ben evi terk edeyim gideyim de sonra eşim gelir beni götürür diye düşünmesi de çok doğru bir hareket değil. Hanımefendi şöyledir yani. Bazen evde düşünceli bir erkek yoksa ya da düşünceli kadın yoksa siz bunu gördüyseniz siz düşünün. Yani şu bardak buradan düşecek gördük yani. Ben bekliyorum Murat Bey düşüp kurtarsın.
Bu bardak Murat Bey'in bardağı, o kurtarsın demeye gerek yok
yani.
Yani
şimdi orada akıllı hareket kimdeyse birinin o yükü taşıması gerekiyor. Evlilik böyledir.
Çok önemli. Yani dediğiniz gibi taraflardan biri bazen %80 yükü alır. Bir
başka konuda da diğer alabilir, evet. O konuda.
Aliye Hanım da diyor ki 35 yıllık evliyim. Eşimde öfke kontrolü problemi olduğunu düşünüyorum. Sinirlendiği zaman hakaretler havada uçuşuyor. Sabahtan akşama kadar bilgisayar başında oyun oynuyor. 3 çocuğum var. Eşimle yabancı gibi olduk. O sadece arkadaşları, dostları için yaşıyor. Bu duruma sizin bakışınız nedir?
Şöyle söyleyeyim, 35 yıllık evlilik, yani 20 olsa 55 yaşlarında.
Evet, minimum 55.
Öyledir. Beyefendi 16-17 yaşındaki bir ergen delikanlı gibi hayatını devam ettiriyor. Burada hanımefendi kabullenmemiş. Kabullenecek bir durum da yok o noktada. Beyefendi öfke kontrolü dediğimizin olmama noktası zaten diğer konularda da mantıklı. Şimdi nedir şöyle mesela? Öfkelenmek ne demektir? Aklı kullanamamak demektir. Bir insanın aklı varsa vakti nasıl kullanacağını, çocuğuyla nasıl iletişim kuracağını, eşiyle nasıl vakit geçireceğini bilir değil mi? Şimdi bunu bilmeyip de sanki ondan ekstra bir şey istiyormuş gibi eşi veya evladı beyefendinden istediğinde öfkelenmeye başlar o nokta. O yüzden de hanımefendi ilk önce şuna karar verecek. Yani benim kocamın aklı var da mı ben istiyorum? Yani var mı bir bakalım, idrak ediyor mu? O yüzden eşinden beklentilerini bu evliliği yürütecekse ki çocukları
yani
var.
Yani olmayan bir şeyi beklememek
gerekiyor. Yani bu dünyanın kuralı bu. Hani şimdi siz akıllı insan şudur. Bir, görür eksiği, tamam var burada ama şimdi onda olmayan bir şey istemek de çok akıllı bir hareket
hocam,
değil.
Hocam şimdi sizin bu verdiğiniz örnek bana o çok güzel Çin özdeyişini hatırlattı. Kapkaranlık bir odada simsiyah bir kediyi aramak zordur. Hele odada kedi yoksa diyor.
O da aynı. Yani bu. Yani şimdi ya doğru yok yani ne yapacak? O yüzden de akıllı kişi bir şey görmek değil, gördüğün konuya göre de plan yapabilmek aklın diğer bir göstergesi. Hoca hanımefendi diyecek ki ya ben böyle bir adamla evlenmişim. Boşansam 3 tane
o kadar
tane
yol
evlen,
yürüdüm.
Yürüdüm yani şimdi ne yapayım? Hakarete de uğramaması için doğru bir hareket
o
değil.
O denge noktasını
o dengeyi kurması. Verebildiği kadar deyip kendi hayatını planlaması gerekiyor.
Evet sevgili Özgül Hocam çok çok teşekkür
ben
ediyorum.
Teşekkür
değerli
ediyorum.
Katkılarınız için haftaya
aynı
kaldığımız
şekilde.
Yerden inşallah yine devam edeceğiz.
İnşallah.
Özgül Piyade ile Hayata Dair Memleketim FM ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayınında bu haftalık da bu kadardı sevgili dinleyiciler. Programı sizler için Nurettin Çetin hazırladı. Teknik kumandada, ana kumandada Recep Özden vardı. Haftaya aynı gün ve saatte yine birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz.
Özgül Piyade ile Hayata Dair.